Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 10. Burhan. Gel ey bir parça insafa gelmiş arkadaş. Bir parça insafa gelmiş arkadaş tabiri bundan önce açıklanmış 9 tane burhana bakıyor. Daha önceden muannit dedi, insafsız dedi. Oradaki tavırlarından, davranışlarından dolayı. Ama bu güzel hakikatleri dinledikten sonra insafa gelmiş olan kişi. Bu önemli bizim için. İnsaf nısıf kelimesinden gelir. Kökü oraya dayanır. Yarı demek. Yani bir parça da size hak vermek demek. Kendini haklı görüyor ama bir parça size hak veriyor. Onun için Müslüman insaflı olur. Her durumda, her zaman illa da kendisinin mutlak haklı olduğunu düşünmez. Zaman zaman muhatabına da değer verir. Onun da haklı olabileceği ihtimalini dikkate alır. Onun için Müslüman insaflıdır, munsıftır. Cenab-ı Hakk'a inadından, inkarından kabul etmeyen ve muannit diye ifade edilen bu kişi, bu muhatap, güzel hakikatleri dinledikten sonra bir parça yumuşadı. Neden? Çünkü verilen deliller çok kuvvetli, çok güçlü. Bir harf katipsiz olmaz, bir iğne ustasız olmaz. Peki şu muhteşem ve mükemmel kainat nasıl sahipsiz ve maliksiz olabilir? Cenab-ı Hakk'ın kainattaki ayetlerinden bir kısmını sundu. Onlara detaylara girmeyeceğiz. Dolayısıyla o bir parça insafa geldi. Bu bizim için önemli. Yani hem muhataplarımız açısından hem kendimiz açısından önemli bir ölçü, üslup. 15 gündür, bu tabir önemli, haşiye 15 gün, şimdi teklif olan 15 seneye işarettir. İslam hukukuna göre bir çocuk buluğa ermediği sürece İslami esaslardan ve iman esaslarından sorumlu değil. Bu demek değildir ki çocuklarımıza din eğitim vermeyelim ve alıştırmayalım. Haşa, o anlamda değil. Biliyorsunuz çocuklar çocukken yaptıkları ibadetlerden aynen büyükler gibi istifade ederler. Hatta üstadımızın çok güzel bir müjdesi var bununla ilgili. Eğer çocukken ibadetle hayatını geçirmiş bir yavru buluğa ermeden, akıl baliğ olmadan vefat etse büyükler gibi cennet nimetlerinden istifade edecek. Çocuk olarak değil, büyükler gibi istifade edecek. Allah-u Teala hakimdir, abes iş yapmaz, rahimdir, merhameti sonsuzdur. Madem çocukluğunu ibadetle geçirmiş ve çocukken de vefat etmiş, evet cenneti garanti ama çocuk olarak değil, büyükler gibi cennetten istifade edecek. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarımıza din eğitim vermek konusunda ciddi ısrarları var. Bütün anne babalar çocuklarına daha çocukken akılları başlarına gelmeye başlar başlamaz, anlamaya başlar başlamaz Allah'ı, peygamberi ve anlatarak ve diğer ibadetlerde inşallah alıştıracaklar. Hatta bununla ilgili bir şey size müsaade ederseniz arz edeyim, önemli bir ölçü. Birkaç gün önce bir dostumuzla görüştük. Sohbet ettik. Aşağı yukarı 40 yaşlarındayken bir hanımefendinin tesettüre girmesinden bahsetti. Ben dedim ki Üstad Bediüzzaman çocukluğunda dini terbiye almayan ve çocukken İslami yaşantıya alışmayan insanlar yeni Müslüman oluyor gibi zorlanırlar büyüdüklerinde diyor. Yani düşünün 18-20 yaşına kadar hiç tesettüre girmemiş bir hanımefendi düşünün. İslami bir örtüye bürünmemiş, namazlarını hiç kılmamış, dini eğitim almamış birisi. Ama Müslümanım diyor sorulduğunda. O insanın tesettüre girmesi, namaza başlaması sanki yeni Müslüman oluyormuş gibi ona çok ağır gelir, çok zor gelir. Dedi gerçekten 40 yaşında bir hanımefendinin aynı durumu yaşadığını, hem çevresinden etki anlamında hem kendi nefsine kabul ettirme anlamında gerçekten zorlanacaktır. Onun için çocukken insana eğitim vermek ne demişler Araplar? Mermer üzerine yazı yazmaya benzer demişler. Mermerin üzerine siz oyarak, mermeri orayarak bir yazı yazsanız ne olur? silinir mi, çıkar mı değil mi? Ne kadar güzel. Mermeri oyarak yazı yazıyorsunuz. Dolayısıyla 15 yaşına kadar çocuklarımıza din eğitimi vermek zorundayız. Mecburuz. Yoksa Allah korusun elimizden kaçabilir. Hele hele bu asırda 9-10 yaşlarında çocuklar artık dışarıyla içli dışlı oluyorlar. Toplum hayatıyla, sosyal hayatla, medyayla. Eğer biz onlara düzgün ve hak bir İslam anlayışını vermezsek ya yanlış öğrenecekler ya hiç öğrenemeyecekler. Onun için bu 15 yaşı önemli. Ne demek 15 yaşı? Bu da çok soruluyor. Neden 15 yaş diye. Biliyorsunuz çocuklarımız akıl bali olursa yaptıklarından sorumludurlar ve ibadetle mükelleftirler. Yani namaz kılmak zorundadır artık. Namazı kılmazsa günah işlemiş olur. Peki akıl bali kaç yaşında olur? Bir kız veya erkek çocuğu. Yani mevsimlere göre, yerlere göre, beldelere göre, hatta insanların yedikleri içtiklerine göre bile değişiyor bu. Ama genelde İslam alimleri 9-12 yaş aralığında kız çocuklar her ay muayyen bir döneme girerler. Erkek çocuklar da 12-15 yaş aralığında genellikle ihtilam olurlar. Buluğa ererler denilmiş. Ama bu buluğu tek başına yeterli değil. Bedensel olarak olgunluğu ifade etse de buluğ, ruhsal olarak da olgunluk gerekiyor. Ona da akil diyoruz. Demek ki akil olması ruhsal olgunluğu, buluğa ermesi de bedensel olgunluğu temsil ediyor. Hem ruhi yönden hem bedensel yönden kemale ermiş bir kişi artık çocuk değildir. O adamdır. Bu eğer 15 yaşından önce olursa o yaşta başlar. 15 yaşına kadar hiç olmadıysa 15 yaş sınırdır. 15 yaşa giren bir kişi buluğa ermese bile hükmen baliğ sayılır. Akıl baliğdır. Yaptıklarından, yapacaklarından sorumludur. Ancak İmam-ı Azam Hazretleri demiş ki eğer 18 yaşına kadar buluğa ermezse 18 yaşında başlar demiş. Ama genel kanaat İslam alimlerinin 15 yaş oldu. Üstadımız 15 yaş tabirini kullanıyor. Şimdi biz 15 yaşındayız. Yani 15 gündür biz buradayız. Allah rahimdir. Biz çocuklarımız birkaç defa bir şeyi söylediğimizi yapmazlarsa bazen kızıyoruz. Zaman zaman kızmanın dışında başka şeyler de yapanlar oluyor. Allah-u Teala akıl baliğ olmayan çocukların yaptıklarından sorumlu kılmıyor. Eğer başkalarının haklarına zarar verse onların velilerinden tahsil ediyor. Çocuklardan değil. Velileri sorumludur. Onun için 15 gün şu dünya hayatında etrafımızı tanımayı, şu kainat yaratan zatın varlığını anlayacak ortamı Allah bize hazırlıyor. 15 gün sonra yani 15 yıl sonra Allah-u Teala bizim ibadetlerle sorumlu olduğumuzu bildiriyor. Bu Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. Bir de insanın kemale ermesi ve alacağı sorumluluğu yüklenecek bir kapasiteyi, kabiliyeti kazanması anlamında önemli bir ölçü. Şimdi geldi. Madem 15 gün Allah bize mühlet verdi, gerek peygamberleriyle, gerek kitaplarıyla, gerek de bize akıl vermek suretiyle kainatta ortaya koyduğu ayetleriyle, çok fazla ayetler var, detaylı. Ya Kur'an ayetleriyle, ya peygamberleriyle, ya da kainattaki ayetleriyle bize de akıl verdiği için Cenab-ı Hak şu kainatı yaratan olmalıdır anlayışını bir şekilde kazanmamızı istiyor Rabbimiz. 15 yaşı bunu ifade ediyor. Madem öyle, eğer şu alemin nizamlarını bilmezsek, burada bir kural hatırlayalım. Üstad Hazretleri bir saltanat, rahmetine iltica edenleri mükafatlandırır ama isyan edenleri de cezalandırır. Bu kural mıdır? Dünyanın neresine giderseniz gidin bu kuraldır. Aslında Allah bunu bize niye vermiş? Niye yani çalışan insanlar, çalıştırdıkları insanları hesaba çekiyorlar? Sözlerini dinleyenleri mükafatlandırıp isyan edenleri cezalandırır. Niye askere giren askerdekiler askeri kanunlara, nizamlara tabi olduğu zaman ödüllendiriliyorlar? Ona uymadıklarını cezalandırılıyorlar. Bunu öğretmen niye sınıfında başarılıları geçiriyor, mükafatlandırıyor, başarısız olanları bırakıyor? Değil mi? Niye bir işveren çalışanları mükafatlandırıp çalışmayanları cezalandırıyor, işten atıyor veya para vermiyor? Niye? Biz bile çocuklarımıza şunu niye yapmadın hesabını soruyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bu duyguyu, bu hassasiyeti, bu özveriyi bize vermesinin en önemli hikmeti Allahu Teala'nın şuunatını anlayalım diye. Demek ki beni yaratan zat bunu bana vermek suretiyle kendisinin de şu saltanat-ı kübra-i uluhiyette, şu büyük kainat saltanatında rahmetine iltica edip sözünü dinleyenlerini mükafatlandıracaktır. Ama onun bu büyük rahmetini görmeyip ya da görmezden gelip isyan edenleri de mutlaka cezalandıracaktır. Bunu anlayayım diye Cenab-ı Hak bana vermiş. Evet. Bu da Allahu Teala'nın bizim için ayrı bir lütfu, ayrı bir ikramı. Onun için şu alemin nizamlarını bilmezsek, padişahı tanımazsak cezaya müstahak oluruz. Bak buraya kadar ceza yoktu. Ne kadar güzel değil mi? Yani 15 yaşına kadar ceza yok. Onun için Risale-i Nur'da çocuklarla ilgili konuların geçtiği her yerde müjde vardır. Emel vardır. Güzellikler vardır. Ve insanlar hep hayırlı şeylere yönlendirme vardır. Onların ruhlarını rahatsız edecek her şeyden sakınma vardır. Mesela ölüm anlatırken hiç cehennemden bahsetmez Üstad Hazretleri. Cennet var. Senin kardeşin cennete gitti, bir kuş oldu. Senden daha güzel keyif eder. Annen cennete gitti. Seni kucağına alacak cennete gittiğinde sen de. Diyerek çocukla bela musibete giriftar olmuş olanlar için değil mi? 15 yaşına kadar da burada, ama 15 artık 15 yaşına geldin. Akıl baliğ oldun. Artık sen mantıken diyorsun ki, aklen diyorsun ki, yoksa bu özelliği taşımayan insanlara biz deli deriz. Her bir harfin mutlaka yazarı olur. Her bir sanatın mutlaka bir sanatkarı olur. Her bir eserin mutlaka bir müessiri olur. Her bir ışığın mutlaka bir kaynağı olur. Bak, hep bunları kabul ediyoruz. O halde şu koca kainat ne kadar büyükse o büyüklüğü nispetinde de sahibini, malikini, sanini, ustasını bize haber veriyor. Bunu akıl kabul ediyor. Bunu kabul etmeyenler ya inadındandır ya da insani vasıf olan akıldan mahrum kaldığındandır. Aklı yoksa zaten sorumlu değil. Ama aklı varsa ne diyecek? Mutlaka bilmek zorundayım. Padişahı tanımam gerekiyor. Yoksa Allah korusun cezaya müstahak oluruz. Özrümüz kalmadı. Özür kalmadı. Niye? Zira 15 gün güya bize mühlet verilmiş gibi bize ilişmiyorlar, değil mi? Çocuk yaşta vefat etmiş. Mesela 15 yaşından önce vefat etmiş bir gayrimüslim çocuğu düşünelim. Yani Müslüman değil babası. Annesi Müslüman değil, dedesi Müslüman, ama çocuk da, hatta çocukluğunda da ateizmi kabul etse bile, küçük daha çocuk, buluğa ermemiş, akıl baliğ olmamış, hatta ateistim dese bile yine Cenab-ı Hak onu cehennemine almıyor. Kafirlerin çocukları bile çocukken vefat etseler, ateistlerin çocukları çocukken vefat etseler, yine Cenab-ı Hak onlara mühlet verdiği zaman içerisinde vefat ettiği için yine onu cehennemine atmıyor. Evet. İşte diyor 15 gün bizim için bir mühlettir. Bir zaman tanımadır. Cenab-ı Hak bize tabiri caizse önümüze kainatı sererek bizi alıştırıyor. O alıştırma esnasında vefat ederse sorumlu değil. Ama 15 gün artık dolduysa elbette biz başıboş değiliz. Bu derece nazik, sanatlı, mizanlı, letafetli, ibretli masnular içinde hayvan gibi gezip bozamayız, bize bozdurmazlar. Neden hayvan tabirini kullandı? Çünkü az önce ifade ettiğim gibi akıl baliğ olanlar mesuldür. Buluğa erse bile bir kız çocuğu veya erkek çocuğu, ama akli melekeler yerinde değilse yine Cenab-ı Hak onu hesaba çekmiyor, yaptıklarından sorumlu kılmıyor. Onun için Mecnun dediğimiz akli rahatsızlığı, akıl rahatsızlığı olan akıl hastaları veya bayılmış insanlar veya uykudayken yapılan yanlışlardan Cenab-ı Hak hesaba çekmiyor insanları. Bu da Allah-u Teala'nın ne kadar merhametinin çok yüksek olduğunu ve akli muhakemelerinde rahatsızlık olanların da sorumlu olmayacağını. Mesela diyelim göz olmayan bir insan görmekle sorumlu değil. Kol olmayan bir insan abdest alırken kolunu yıkamakla sorumlu değil. Aynen bunun gibi aklı olmayan bir insan da aklın gereklerini yapmakla mesul olmaz. Sorumlu da olmaz. Akıl, mantık bu. Ama aklı varsa ve aklı çalışıyorsa, aklının çalışacağı bir engel yoksa o zaman mesuldür, sorumludur. Ama burada güzel şeyler söyledi. Bu derece nazik, tek tek üzerinde durulabilir, sanatlı, mizanlı. Bunların her biri bir ayet, bir delil. Ölçülü, dengeli yaratılıyor. Rastgele çizilmiş bir çizgi bile görsek, burayı kim karaladı deriz değil mi? Ne yapıyoruz? Ya bir güzel bir kağıt var, üzerinde çok şekilsiz bir şey gördük böyle. Rastgele çizilmiş bir şey gördük. Ne deriz? Bunu kim karaladı deriz. Karalamayı bile birine nispet ediyoruz. Bu karalama nereden kendi kendine oldu demeyiz. Bu kalem nasıl bunu çizdi demeyiz. Değil mi? Hele o bir de nazik olsa, sanatlı olsa, bir de mizanlı olsa, sonra letafetli, ibretli masnular içinde hayvan gibi gezip bozamayız, bize bozdurmazlar. Bu konularla ilgili çok güzel örnekler verdi. 9 tane burhanda onlara girmeyeceğiz. Yeni örnekler alacağız çünkü yeni deliller gelecek. Şu memleketin haşmetli malikinin elbette cezası da dehşetlidir. Esas cümle bu işte. Yani bu kainatı bu kadar güzel sanat eserleriyle tanzim etsin. Bütün kainatı insanın önüne döküp ona hizmetkar etsin. Sonra o insanı başıboş bırakıp yaptıklarından hesaba çekmesin. Haşa. Bununla ilgili çok güzel örnekler var. Birkaç tanesini hatırlayalım. Mesela bir ağacın, hatırlayacaksınız bu dersleri okuduk biz. Bir ağacın bütün hayatıyla meyvesine müteveccih olduğunu biliyoruz. Yani tabiri caizse ağaç her şeyiyle meyveye çalışır. Değil mi? Fabrika bütün çarklarıyla çıkardığı ürüne çalışır. Yani ürün demek fabrika demektir. Meyve demek ağaç demektir. Öyle değil mi? Öyleyse ağacın sahibi elbette o ağacın meyvesini ağaca yedirmez. Ağacın dibine gömüp çürütmez. O ağaçtan fazla ondan bir şey bekliyor meyveden. Veya fabrikatör fabrikadan çıkan ürünleri yine fabrikanın çarklarına yedirmez. Veya toprağa gömüp çürütmez. Fabrikanın fevkinde ondan bir netice bekliyor ve istiyor. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki kainat bir ağaçsa, insan bu kainat ağacının en mükemmel zişur meyvesi. Öyleyse bu kainat insana hizmet ediyor. Bakın, hatta zaman zaman tefekkür etmek lazım. Bir meyveyi alınca Cenab-ı Hak bunun arkasında kainatı yaratmış. Kainat fabrikasının bütün çarkları çalışıyor da bu meyveyi Allah yaratıyor. Öyleyse bu meyvenin karşılığı ancak kainat kadar bir teşekkür olabilir. Kainat kadar bir hamd olabilir. Onun için elhamdülillah diyoruz da karşılığını vermiş oluyoruz. Yoksa o elhamdülillah demesek, o namazı kılmazsak, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmezsek onun şükrünü eda etmek mümkün değil. Allah diyor da elhamdülillah derseniz size verdiğim bu nimetlerin şükrünü eda etmiş olursunuz. Namazını kılmakla benim size verdiğim nimetlerin şükrü eda etmiş olursunuz. Veya ya Rabbi eğer gücüm yetseydi kainat kadar sana kulluk ederdim. Ama gücüm yetmiyor zaten bir dilim var bir elim var. Ama niyetim külli. Külli niyetimle bütün kainattaki nimetleri bana verdin. Bunların hepsinde teşekkürünü yapmış gibi kabul et. Diyoruz Allah da kabul ediyor. Namaz kılmakla, dua etmekle, bu niyetimizle. Onun için kainat kadar bir masrafı benim için yapıyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bu masrafa karşılık imanla ve ubudiyetle karşılık vermezsek o zaman bütün kainatın hizmetlerinin hesabını Allah benden soracak. Çok güzel bir örnek var onu da söyleyelim çok detaya girmeden. Mesela diyor üstadımız, bir insana bir gemide dümencilik vazifesi verilse, padişahın hazinesi var. Yüzler insan çalışıyor. Ücretini de peşin almış o adi hizmetkar. Yani vasıfsız işçi demek. Adi, vasıfsız işçi demek. O vasıfsız işçi de ücretini peşin almış. Dümencilik yapacak. Sabahleyin iki rekat namazı kılmayan bir insana bu örneği veriyoruz. İki dakikalık ihmalinden dolayı geminin batmasına sebep olsa, bütün geminin hesabı bu adama sorulur mu, sorulmaz mı? Ya ben iki dakikalık bir ihmalkarlık yaptım, ne olacak falan diyebilir mi? İki dakikalık ihmali değil diyor üstadımız 23. lemada. O yaptığı hatadan dolayı ne kadar raiyetine, malına ve mülküne zarar verdiyse o kadar hesaba çekilmesi adalettir diyor. Çok önemli. Mesela bugün bir adamı biri öldürse 10 saniye sürüyor mu öldürmek kurşunla? Bir saniye. Tak, bana bir saniye ceza verin diyebilir mi? Diyemez. Adalet değildir. Adalet nedir? Ya o adamın öldürülmesi gibi öldürülecektir, kısastır, ya da ömür boyu hapistir. İkincisi var mı? Adalet budur. Çünkü o adam ne kadar yaşayacağını bilmiyoruz. Yaşayacağı bütün ömürleri yok ettiği için bir ömür hapiste kalması adalettir. İşte Cenab-ı Hak bütün kainatı bu insanın önüne dizmiş. Bu insan da bu kainatın dümenci neferi gibi. Eğer vazifesini yapmadığı takdirde bütün kainattaki varlıklar ondan davacı olacaklar. Ve Allah-u Teala o haşmetiyle, saltanat-ı kübray uluhiyetiyle kendisine iman etmeyen o insandan hesabını soracak. Onun için Üstad Hazretleri cümle ne diyor? Bir de okuyalım cümleyi. Elbette biz başıboş değiliz. Bu derece nazik, sanatlı, mizanlı, letafetli, ibretli masumlar içinde hayvan gibi gezip bozamayız. Bize bozdurmazlar. Şu memleketin haşmetli malikinin elbette cezası da dehşetlidir. Haşmetli malikin cezası da dehşetlidir. Subhanallah. Tabii Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin anlatıldığı yerlerde rahmeti zirvede anlatılıyor. Ama haşmetine isyan edenlerin cezalandırılmasının anlatıldığı yerlerde de ceza şiddetli ve yüksekte anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de cennetin anlatıldığı yerlerin de bir örneği yoktur. Cehennemin anlatıldığı yerlerin de bir örneği yoktur. Cennetin anlatan ayetleri dinleyip de oraya aşık olmamak mümkün değil. Cehennemin anlatıldığı ayetleri dinleyip de oradan ürkmemek mümkün değil. Üstad Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in beyanının emsalsiz ve mucize olduğunu ifade eder. Yani cehennemi ondan daha dehşetli anlatmak mümkün değil. Bu mucizedir diyor. Cenneti ondan daha mükemmel anlatmak mümkün değil. O da mucize. Harika. Nasıl gıybetin kötülüğünü ondan daha dehşetli anlatamazsınız? Nasıl namazın güzelliğini ondan daha güzel anlatamazsınız? Cenneti de öyle, cehennemi de öyle. Onun için elbette bu haşmetli malikin cezası da dehşetli olacak. Allah muhafaza değil mi? Ya mesela güneş ateşin Allah yaratmış. Ateşi bir parça anlayalım diye. Ya 40 dereceye gelince bir insan titremeye başlıyor ya. 36 derecede gayet güzel. 4 derece artmış. Hani çok da değil ya. 4 derece artıyor. Fazla bir şey artmamış. Hani 36'ya göre baktığınızda değil mi? Kaçta kaçı? Ama o kadar artış ne yapıyor? 100'e çıkınca ateşin derecesi duman oluyor. Güneşin derecesinin merkezine derece 20 milyon santigrat dereceymiş. 1000 santigrat, 2000 santigrat derecede demir eriyor. Şimdi cehennemin ateşini bir hayal edelim. Allah muhafaza. Elbette bu büyük saltanatın kendine göre mükemmel cennet olduğu gibi ona göre de mükemmel bir cehennem var. Allah muhafaza eylesin. Buradaki cehennemle ilgili şeyleri Allah sakındırmak, insanları cehennemden uzaklaştırmak için. Mesela bir baba evladına ateş var yanarsın diyor. Niçin der? Sakınsın diye değil mi? Yoksa yansın diye değil. Aslında Cenab-ı Hak cehennem anlatmakla bize cehennemin dehşetinden haber vermekle şefkatini göstermiş oluyor. Yani siz eğer söz dinlemezseniz cennetten mahrum kalmayacaksınız sadece. Bir de böyle cehennem gibi dehşetli hapishaneye gideceksiniz. Ateş kütlesi, azabın her çeşidinin olduğu bir yere gideceksiniz. Aman ha dikkat edin diye bir açıdan bizi rahmetiyle oradan uzaklaştırmak istiyor yani. Kaçın. Onun için Allah'ın gadabından rahmetine kaçarız. Allah'ın cehenneminden de cennetine kaçarız. Şu memleketin haşmetli malikinin elbette cezası dehşetlidir. O zat ne kadar kudretli, haşmetli bir zat olduğunu şununla anlayınız ki, şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayetler var ki bunlarla ilgili yüzlerce. O ayetlerden bize bir demet sunacak şimdi. Tabiri ayetlerin manalarını bize Allah-u Teala'nın celalini, haşmetini, saltanatını, kahhariyetini, cebbariyetini. Tabi Cenab-ı Hakk'ın celali isimleri var, cemali isimleri var. Hani rahmet tarafına iltica edenleri mükafatlandırmak cemali isimlerdir. Rahim, Kerim, Hakim, Alim, Cemil, değil mi? Cenab-ı Hak ikramıyla itaat edenleri isyan edenleri cezalandıracak. O da neyi gösterir? Celalını. Ceberut, Allahu Ekber. Azameti. Şimdi Allah-u Teala'nın kainatta tecelli eden bu isimlerinin şöyle birkaç cümlesini dinleyelim. O zat ne kadar kudretli, haşmetli bir zat olduğunu şununla anlayınız ki, o zat ne kadar, anlayınız ki şu koca alemi bir saray gibi tanzim ediyor. Bir ayet-i kerime var. Ben müsaadenizle onu size paylaşayım. وَالسَّمَاوَاتِ مَطْلِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Allahu Ekber. Bütün gökler Allah'ın وَالسَّمَاوَاتِ مَطْلِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ yedi kudretinde dürülmüştür. Üstad Hazretleri buna diyor ki iki sayfayı açar kapatır gibi bir evin bir odasından diğer odası gibi bir yaprağın iki sayfası gibi ifadesini kullanır. Nazarında aman ya Rabbi. Hani Allah-u Teala'nın celalini, kudretini, azametini, ulviyetini okumak için bir kısım ayetler var ki gerçekten harikulade. Bak şu okudum ayeti kerime. Bütün gökler Allah'ın yedi kudreti. Biyedihi melekutu kulli şey ifadeye bakın. Sadece onun elindedir. Biyedihi hasır var orada. Mutlaka ve mutlaka. Kesinlikle ve sadece. Daha başkasının elinde değil. Ne? Her şeyin melekutu, her şeyin özü, içi, künhü onun elindedir. Aman ya Rabbi. Bir anda her şeyi yapıyor. Her şeyden bir şey yapıyor. Bir şeyden her şey yapıyor. O kadar çok deliller verdi ki Üstad Hazretleri. 9 Burhan'da. Kur'an'da o kadar çok ayetler var ki bunlarla ilgili. Allah Allah. Hakikaten değil mi? Yani insan eserleriyle gösterir. Bir kişiye soruyorsun, nasıl cömert mi diyorsunuz? Vallahi cömertim diyor ama biz hiç cömertliğini görmedik. Hani cömertliğini görmek için ne yapması lazım Metin abi? İkramda bulunması lazım. Biz, hafız mı? Hafızım diyor ama hiç duymadı okuduğunu. Nasıl yani? Hafızlığını eserleriyle gösterecek değil mi? Alim. Ama ne konuştuğunu duyduk, ne kitap yazdığını duyduk, ne bir soruya cevap verdiğini duyduk. Alimim diyor. Değil mi? Yani ilmini eserleriyle gösterecek. Şimdi Allah için söyleyelim. Şu kainatın sahibi haşmetini, saltanatını, uluhiyetini, kudretini şu kainattan başka nasıl gösterecek? Öyle mi? وَالشَّمْسُ تَجْرِي Güneş döner. Güneşi size hizmetkar kıldı. Güneşle ilgili bütün ayetler Allah'ın kudretini ve rahmetini gösterir. Bir açıdan kudretini, bir açıdan rahmetini. Koca güneşi benim hizmetime sunmuş. Gökte, boşlukta durduruluyor. Bir tek güneş mi? Bütün küreler. Hatta bizim üzerimizde durduğumuz yeryüzü. Yeryüzü de boşlukta durduruluyor. Direksiz. Onların yanmak maddeleri bitmeden bir kısmının hızı top güllesinden daha. Hatta 108 bin kilometreymiş dünyamızın güneş etrafında dönüş hızı saatte. 108 bin kilometre hızla gidiyor. Bu hızla niye yörüngesinden çıkmıyor? Niye düşmüyor? Niye güneşe yaklaşmıyor, uzaklaşmıyor? Güneş niye dengesini bozmuyor? Demek ki dönen bunlar değil. Bunları döndüren bir kudret var. Bir de bunu böyle inelim aşağıya doğru. Hani ben eskiden çocukluğumda güneşten korkardık, yaklaşsa bizi yakar diye. Ama bilmezdim en küçük parçacıklar olan atomlardaki kudreti, gücü. Ama Allah-u Teala güneşe verdiği gücü, kudreti atoma vermemiş mi? Bugün bilim diyor ki bir atom bomba olur ve bir yerde patlatırsa işte Hiroşima olur, değil mi? Hala etkileri devam ediyormuş. Yani güneşte tecelli eden kudret ilahiye atomda da tecelli ediyor. Allah da kudretini bize, yani en küçük gözümüze görülebilecek kadar varlıklarda da en büyük, böyle ihate edemeyeceğimiz kainata da Cenab-ı Hak kudretini gösteriyor. Birçok ayet var bununla ilgili. Peki işte bununla anlayın ki demek Allah-u Teala Rabbul Arşil Azim, mesela Arş-ı Azim'in Rabbi olan Allah. Arş, daha girmeyelim. Hem yedi kat gökleri, hem evvel isminin, hem ahir isminin, hem zahir isminin, hem batın isminin hepsinin halitası olan Arş. Olmuş, olan, olacak. Ne kadar varlıklar varsa, cennetler, cehennemler, kürsüler dahil hepsini içine alan şeye Arş diyoruz. Onun Rabbi olan Allah. Rabbul Alemin olan Allah, Fatiha suresinin başında ve Nas suresinde de Rabbun Nas diyerek dikkat çeker. Ey insanlar! Bu kainatı bu şekilde terbiye eden Allah senin de Rabbindir. Seni de o terbiye ediyor. Evet. Bu kainatı gören, idare eden Allah seni de o terbiye ediyor ve o da seni de o görüyor. Bu kainatı bilen Allah seni de o biliyor ve seni de o, Allah Allah. Yani o Rabbül Alemin ile Rabbun Nas böyle bir ilgi var. Peki böyle kudretini gösteren bir Allah. Devam edelim. Bir dolap gibi çeviriyor. Bir cümlede bir hane gibi, tabiri caizse bir saray gibi tanzim ediyor. Bir dolap gibi çeviriyor. Şu büyük memleketi bir hane gibi hiçbir şeyi noksan bırakmayarak idare ediyor. Allah Allah. Ve Subhanallah. Tabi bu rızık kelimesini üstadımız bir yerde çok güzel açıklıyor. Belki ileride nasip olursa okuruz öyle yerleri. Rızık kelimesini biz genellikle midemizden giren şeyler için sınırlandırıyoruz. Halbuki hayatı vermek de rızıktır. Bakın. Allah şu kainatta hangi varlığa ne vermişse o varlığın hayatını devam ettirmesi de rızkıyla oluyor. Ona ne gerekliyse onu veriyor Cenab-ı Hak, değil mi? Bir varlığa hayat verdi. Hayatını devam ettiriyor. Hayatını devam ettirmesi o varlık devam etmez ki. Hatta mesela diyelim Allah-u Teala bir şeyi yaratıyor. Haşa, bir saat gibi kurup devam etmiyor. O yarattığı şeyi kesintisiz varlığını devam ettiriyor. Ve kesintisiz varlığını devam ettirdiği şeylerin de ihtiyaçlarını kesintisiz veriyor. Üçünü de idare eden Allah. Devam ettiren Allah yani. Hiçbir şeyi noksan bırakmayarak idare ediyor. İşte bak, vakit ve vakit bir kabı doldurup boşaltmak gibi şu sarayı, şu memleketi, şu şehri kemali intizamla doldurup kemali hikmetle boşaltıyor. Boşalttırıyor. Bir sofrayı da kaldırıp indirmek gibi koca memleketi baştan başa çeşit çeşit sofralar bir desti gaybi tarafından kaldırır, indirir tarzında mütenevvi yemekleri sırayla getirip yedirir. Onu kaldırıp başkasını getirir. Sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki o dehşetli haşmet içinde hadsi sehavetli bir kerem var. Haşiyi okuyalım. Sofralar ise yazda zeminin yüzüne işarettir ki yazın, malumunuz, yeryüzünde yüzer taze taze ve ayrı ayrı olarak matbahay rahmetten çıkan rahmani sofralar serilir çeşit çeşit. Hani şöyle anlıyorum ben bu sofraları. Bir, ya ineklere bir sofra serilmiş. Tam onlara uygun. Sineklere bir sofra serilmiş. Tam onlara uygun. Haydi hayvanları tek tek sıralayalım. Hepsine uygun rızıklar veriliyor mu? Verildi. Geçelim bitkilere. Ya çınar da o sofradan istifade ediyor. Bir papatya çiçeği de o sofradan istifade ediyor. Gözle göremeyeceğimiz kadar küçük hayvancıkların da rızıkları veriliyor, mikropların. Gözle göremeyeceğimiz kadar küçük bitkilerin de rızıkları veriliyor. Hani rızık deyince insan hep kendisine bakıyor. Gelelim kendimize. Ya midemize bir rızık vermiş Cenab-ı Hak çeşit çeşit. Ama rızık hadi onun bir ibaret değil ki. Gözümüze serdiği rızıklara bakın. Envai çeşit. Rengarenk. Peki dilimize serdiği rızıklara bakın. Tatlar alemi. Burnumuza serdiği rızıklara bakın. Kokular alemi. Aklımıza serdiği rızıklara bakın. Fikirler alemi, tefekkürler alemi. Allahu Ekber. Elimize dokunduğumuzda aldığımız, rızıklardan aldığımız lezzetler. Hayalimize serdiği rızıklar. Muhabbetimize serdiği rızık. Ha sadece maddi anlamda düşünsek bile Cenab-ı Hakk'ın bir tek yer küresine serdiği rızıklara bakın. Sonra topluyor onları. Sonra bir daha seriyor. Topluyor onları bir daha seriyor. Kademe kademe. Sonra göklerdeki serdi rızıklar her gün değiştiriyor Cenab-ı Hak. Herhalde insan kainatta bir yeri iki sefer seyretmez. Hiçbir şeyi biz iki sefer seyretmeyiz. Mutlaka ikinci kare birinciden farklıdır. Üçüncü de ikinciden farklıdır. Dördüncü de üçüncüden farklıdır. Kainatta hiçbir şey iki defa yaratılmaz. Mutlaka farklıdır. Mesela Metin abi geldiğinde ne kadar abi hücre öldü şimdi senden? Biraz daha saçları sakalları beyazladı. Birçok hücre öldü, yeni hücreler geldi. Alemi değişti. Biz durmuyoruz, dünya da yerinde durmuyor. Duvardakiler değişti. Bir kısım öldü oradakiler. Oradaki şey eskidi biraz. Ben değiştim. Ben gören ben aynı adam değilim. Gördüğüm de aynı değil. Alemim aynı değil. Aman ya Rabbi, her an Cenab-ı Hak kainat kadar bir kainatı ahiret alemlerine götürüyor. Kainat kadar bir kainatı ortaya çıkarıyor. Dünyada da böyle. Rızıkları döküyor, boşaltıyor. Bir de diyor ki, hadsiz sehavetli bir kerem var. Hani derler ya, insan sofrasından belli olur cömertliği. Yani Allah-u Teala bize bir tek elma yaratsaydı, bir renkte, bir tek elma, başka da meyve yaratmasaydı. Ne diyecektik? Bilmeyecektik ki başka meyvenin olmadı. Ama Allah-u Teala meyvenin bile çeşitlerini, elmanın bile yüzler çeşitini yaratmış. Sehavetli bir cömertlik var yani. Cömert Allah-u Teala. Hem de bak, bunu da okuyup bitirelim. Bir hakikat var ki burada. İnşallah bunu da anlarsak. Şimdi işin özü şu. Cenab-ı Hak kendini bize tanıtmak istiyor. Bu Allah'ın bir lütfudur. Hani bizi yaratmazdı. Yarattı. Yaratmazdı. Yaratılmadığımızı anlamayacağız ki olmayan bir şey yaratılmadığını anlasın. Yarattı. Bizden birisini demir yapsaydı, toprak yapsaydı itiraz mı edecektik? Bak, demir yapabilirdi, yapmadı. Allah'ın verdiği nimetlere bakın. Getiriyor. Bitki yapmadı, hayvan yapmadı, insan yaptı. Sonra Allah-u Teala bize akıl verdi, fikir verdi. Sonra Allah-u Teala şuradaki cemaate iman nasip etti. Sonra Allah'ı sevmeyi nasip etti. Sonra o sevmekten bir lezzeti ruhani almayı nasip etti, etti. Hakikaten Allah-u Teala kainatta en değerli varlık olarak insanı yaratmış. İşte bu insana kendini tanıtmak istiyor. Bir de kainatta yarattığı mahlukatı tefekkür etmesini istiyor. Hani üstadımız diyor ya, görmek ve göstermek istiyor değil mi? Allah-u Teala gördü, mahlukatı yarattı. Akıllı, şuurlu varlıkta yaratmasaydı kendi sanatını kendisi tefekkür eder. Temaşa eder. Yani anlayalım diye söylüyoruz. İnsan anlamında tefekkür değil. Üstad Hazretleri temaşa diyor. Nazar-ı dekayık aşinasıyla müşahede etsin diyor değil mi? Anlayalım diye. Ama Allah-u Teala istiyor ki bir kısım kullarına fikir versin, akıl versin, şuur versin, bilinç versin. O kullar da aman ya Rabbi ne güzel yaratmışsın desin. Ya bundan büyük şeref olur mu ya? Kainatın en büyük şerefi bu işte. Allah kendi müşahedesini kulunda da görmek istiyor. Kulu da müşahede etsin. Fark etsin. Bakın yeryüzündeki bütün hayvanları toplayın. Ya ben şunu nasıl kaldırıyorum? Evet. Demek ki bana bu özelliği veren zat bu kainatı ayakta tutuyor. Diyebiliyorum ben. Ben nasıl görüyorum sizleri? Evet. Ha demek ki bana bu görmeyi veren zat her şeyi görüyor diyebiliyorum. Öyleyse bana görmeyi o vermiş. Benim görmem de onun görme sıfatının bir tecellisi. Ama bütün hayvanları toplayın. Bunu diyemezler. Papağan gibi tekrar etse bile radyoda tekrar ediyor. Birisi bana dedi ki papağan der dedi. E radyoda diyor dedim. He Abdullah kardeş. Bilgisayarda diyor. Cep telefonda diyor. Sen gibi mi dedi şimdi? Diyemez. Ya insana mahsus bir şey bu ya. Ve melek bile bu konuda insana yetişemiyor. E canım bu kadar haşmetiyle kainatı senin hizmetine sunsun. Rahmetiyle seni donatsın. Böyle ruhani ve beden özelliklerle ikram ve ihsanlarda bulunsun. Sonra hayvan gibi hiç hesaba çekilmeyesin. Yaptığın ne istersen yapabilesin. Olur mu? Olmaz elbette. Şimdi burada bir delil daha. Şöyle bir 5-10 dakikanızı daha alacağım inşallah. Bir delil daha okuyup bir paragrafımız var. Hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına, birliğine saltanatına, birliğine. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın zatını kabul etmek ayrı bir iman. O zatın birliğini kabul etmek ayrı bir iman. Eğer birliğini kabul etmezsek birinci iman geçerli olmuyor. Demek ki Allah'ın varlığını kabul etmek ayrı bir iman. Evet Allah'a şükür Allah'ın varlığını kabul ediyoruz. Peki şu anda dünyada Allah'ın varlığını kabul eden bazı Müslümanların dışında bazı insanlar da var mı? Ama birliğini kabul ediyorlar mı? Bak birliğinde problemleri var. Onun için Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini. Bu çok önemli. Hem vardır hem birdir. Üstad Hazretleri de saltanatına, birliğine. Yani لَوْ كَانَ ف۪يهِ مَآلِهَ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا. Eğer bu yerlerde ve göklerde ilahlar olsaydı, yani birden fazla ilahlar olsaydı, لَفَسَدَتَا. Gökler ve yer fesada uğrardı. E madem bu kainatta bir saltanat var, devam ediyor. Ne deriz Metin abi? Demek ki bu kainatın sahibi birdir. Neden? Çünkü düzen, tertip, intizam mükemmel, harika. Her şey yerli yerinde. Öyleyse bir elden idare ediliyor. Saltanat varsa birlik var. Düzen, intizam varsa birlik var. Birliğine ne kadar güzel. Onun için saltanatına, birliğine bütün bu şeyler şehadet ettiği gibi öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen o hakiki perde perde arkasından evet o hakiki perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkılaplar, bu tahavülatlar o zatın devamına, bekasına şehadet ederler. Ya maşallah biraz şöyle kafamızı dura toparlayalım. Allah'a şükür akıllarımız yerinde ama belki bazen başka yerlere gezmeye gidebiliyoruz. Ben geçen gün birisi benden şey istedi. Kimlik istedi. Elimde tarak varmış, tarağı verdim. Niye? Kafada 10 tane problem var. Kimlik istiyor. Ben de elimdeki tarağı vermişim. Baktım tarak. O da tarağa bakıyor. Yani benim bizzat başıma geldi. Onun için insan cüz'i irade sahibidir. Birçok şeyle meşgul olunca bulunduğu alemde olmuyor. Başka bir yere gezmeye gidiyor. Orayla meşgul oluyor. Onun için şöyle biraz kendimizi toparlayalım. Şu delil anlamaya çalışalım. Şimdi dikkat edin. Burada diyor ki Allah-u Teala'nın saltanatını ve birliğini anladığımız gibi diyor. Bir de Cenab-ı Hakk'ın bekasını. Bu önemli. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ı önsüz de diyoruz. Evveldir Allah. Ahirdir Allah. Değil mi? Kıdem Allah'ın bir zati sıfatı. Kıdem. Yani haşa bir önü yok yani. Önsüz. Bir başlangıcı yok haşa. Değil mi yani? Dolayısıyla Allah-u Teala'nın varlığı ve birliği tamam. Saltanatı bir. Ama bir de diyor ki Cenab-ı Hakk'ın devamına ve bekasına. Hani ezeli olan elbette ebedidir. Üstadın bir cümlesi. Ezeli olan elbette ebedidir. Ezeli olmayan ebedi olamaz. Ebedi olmayan da ezeli olamaz. Öyleyse her fani sondan olmuştur. Öyleyse her fani sonludur. Ne kadar güzel. Bütün mahlukat yaratılmıştır ve bütün mahlukat sonludur. Bunlar hep mantık kurallar. Şimdi o zatın varlığına ve birliğine bu kainatın varlığı delil olduğu gibi her bir şey. Bir de diyor bu kainattaki perdelerin kapanması, arkasından yeni perdelerin açılması, bu perdeyi açan zatın da bekasına ve devamına işaret eder. Bir güneş delili ana açıklayacak. Çünkü zeval bulan eşya ile beraber esbapları dahi kayboluyor. Allah Allah. Ne kadar güzel ya. Halbuki onların arkasından onlara isnat ettiğimiz şeyler tekrar oluyor. Allahu Ekber. Şimdi tabii bununla ilgili bir güneş örneği var. Üstad Hazretleri güneş örneğini veriyor. Onu da olmazsa burada bir cümleyle ifade ederiz. Şimdi anlamaya çalışalım. Allah-u Teala bir şey yaratıyor. Ama neyle yaratıyor? Sebeplerle yaratıyor. Biliyorsunuz sebepler de yaratılmıştır. Sebepler de mahluktur. Mesela toprak bir sebeptir. Ağaç netice. Öyleyse toprak da ağaç da yaratılmıştır. Ağaç bir sebeptir. Meyve neticedir. Ağaç da mahluktur. Meyve de. Anne baba sebeptir çocuğun yaratılmasına. Öyleyse anne baba yapmamıştır çocuğu. Neden? Üstad diyor ki, o diyor müsebbep, yani neticeler sebeplerle beraber yok oluyorlar. Gündüz geldi, ışık geldi. Gitti. Işık da gitti, gündüz de gitti. Sebep de gitti, gündüz de gitti. Öyleyse gündüzü getiren zat, geceyi getiren zattır. Geceyi götüren zat, gündüzü getiren zattır. Baharın diyoruz ki tamam yaz geldi. Evet aslında yaz geldi tabiri yanlış. Ama biz anlaşılsın diye yağmur yağdı tabiri de aslında tam doğru ifade etmiyor ama mecaz ifade ettiğimiz için mesul olmuyoruz. Yaz geldi diyoruz. Yaz gönderildi. Yaz içerisinde o bir perde şeydir bir kaptır tabiri caizse Üstad Hazretleri tablacı diyor onlara. Tabla gibi. Onlar bir tabladır. Tablanın içerisi doldurulmuş. Ne ile? Sayısız nimetlerle doldurulmuş. Ağaç bir tabladır. Bak meyvelerle, çiçeklerle, yapraklarla dolduruluyor. Tarla bir tabladır. Neyle dolduruluyor? Bitkilerle dolduruluyor. Aslında yeryüzü de bir tabladır. O yeryüzü de toprakla, suyla vesaire dolduruluyor. Hangi sebeplerle Cenab-ı Hak bir şey yaratıyorsa o sebepler de neticede beraber gidiyorlar. Ne kadar güzel. Buna bir örnek verelim. Üstad Hazretleri güneş örneğini veriyor. Güneş yeryüzündeki bütün yağmur tanelerinde, kar tanelerinde parlar. Bir nehir örnek veriyor mesela. Bakıyoruz nehirde bir ışık var. Güneşin ışığı orada su damlarının üzerinde parlıyor. Ama yağmur taneleri, kar taneleri gittiği halde dikkat edin. Oradaki ışık da o kar tanesi gidiyor ama oradaki kalan karların veya yağmur tanelerinin üzerinde ışık kalmaya devam ediyor. Yani akarsudaki bütün sular akıyor. Akan sular gittiği halde ışık kalmaya devam ediyor. Ne anlarız biz? Su gittiği halde ışık devam ediyor. Mantıken ne deriz? Demek ki bu ışığın kaynağı suya bağlı değil. Eğer suya bağlı olsaydı su gidince ışığın da gitmesi gerekiyordu. Ama su gittiği halde ışık hala gitmemiş. Bu gösteriyor ki diyor gökte ulvi bir güneşin bir ışığın varlığını gösterir. O ışıklar varlıklarıyla güneşin varlığını, yağmur taneleri, kar taneleri gittiği halde ışıkların devam etmesi de gökte güneşin devamını gösterir. Ne kadar güzel. Ben, hayatım var benim. Bir örnek verelim. Benim hayatımın sebebi kim? Dünyada yediklerim, içtiklerim, annem, babam. Peki yediklerim, içtiklerim gidiyor mu? Gidiyor. Annem, babam da gidiyor mu? Ben onlardan önce gitsem bile illa onlar da gidecek yani. Onlar da fani. Yediğim içtiğim de fani. Işıklar da, her şey fani. Bendeki hayatın sebepleri gidiyor. Hayatım var. Bu hayatımla bana bu hayatı veren zatın hay olduğunu anlıyorum. Oldu mu? Demek ki bana bu hayatı veren zat haymış. Sebepler değilmiş. Sonra sebeplerle beraber ben de gidiyorum. Ama benden sonra hayat devam ediyor. Çocuğum da devam ediyor, torunum da devam ediyor. Veya başka insana devam ediyor. Öyleyse hayatımla Allah-u Teala'nın hay olduğunu gösteriyorum. Ben gittiğim halde benden sonra hayatların devam etmesi de gösteriyor ki o hayatın sahibi devamlıdır, geçici değildir. Bütün kainat varlıklarıyla Allah'ın varlığını ve birliğini, kendileri gittiği halde yerlerine yenilerin gelmesiyle de Allah'ın bekasını ve devamını gösteriyor. Elhamdülillah. Maşallah. Ya hay deyip gider diyor Üstad Hazretleri. Ya hay der gider. Yani ey hayat sahibi olan Allah'ım, benim hayatım fani, ben gidiyorum ama seninki baki. Benim varlığım fani, ben gidiyorum ama senin varlığın baki. Benim görmem fani, ben de, gözümde, görmemde gidiyor. Ama benden sonra görmeler devam ediyor. Öyleyse ya Rabbi senin görmen baki. Ya işte Allah'ı böyle tanımak lazım. Bütün mahlukatı görüyoruz. Allah'ın varlığını, birliğini, isimlerinin varlığını anlıyoruz. Sonra gördüklerimizin gitmesiyle de Cenab-ı Hakk'ın yerlerine, yenilerine gelmesi de Cenab-ı Hakk'ın devamını, bekasını anlıyoruz. Allah bizi imanı kamil ile sürekli yenilesin. Sürekli. Evet. Halbuki onların arkasından onlar isnat ettiğimiz şeyler tekrar oluyor. Hani ağaç bahar geldi diyoruz. Ağaç kurudu. Aha insan kemikleri gibi oldu. Ama ikinci baharda tekrar yaratılıyor. Ha demek ki önceki gidenler yerlerine yenilerin gelmesi gösteriyor ki onları getiren zat bakidir. Çünkü sebepler de gittiydi. Kış geldi. Bahar yok. Tekrar Cenab-ı Hak baharı getiren de Allah. Ne kadar güzel değil mi? Demek o eserler onların değilmiş. Belki zevalsiz bir eserleriymiş. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor. Arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığını anlaşılıyor ki onları parlattıran daimi ve yüksek bir ışık sahibidir. Öyle de bu işlerin süratle değişmesi, arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki zevalsiz, daimi bir tek zatın cilveleridir, nakışlarıdır, aynelerdir, sanatlarıdır. Cenab-ı Hak imanımızı kamil eylesin, istikametten ayırmasın. Diğer insanlara da elimizden geldiği kadar yardımcı olmayı da nasip eylesin inşallah. Bu zamanda her Müslüman kendi kabiliyeti ve kapasitesi nispetinde iman etmekle ve yaptığı imanı da başkalarına ulaştırmakla sorumludur. Yani ben çocuğum, ben gencim demesin. Ben işte cahilim, ilmim yok demesin. Elde bir edebildiği kadarıyla imanını kamil etmeye çalışacak ve elde ettiği bilgileri de başkalarını bilgilendirecek. Bu her Müslümanın bir vazifesi, görevidir, kapasitesine göre. Hani biz bazen örnek veriyoruz. Hiç kimse herhalde bir gölden bir okyanusun ışığını istemez, değil mi? Okyanusun güneşe karşı gösterdiği ışık ile herhalde bir gölün yansıttığı ışık bir olmaz. Tabi elbette bir havuzdaki su miktarının ışık gösterdiği ışık ile gölün ışığı da bir olmaz. Yani bu kadar bir ışığı şeyimiz de varsa, mahiyetimiz de varsa lütfen o iman ışıklarını yansıtalım. Başkalarına da göstermeye çalışalım inşallah. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.